Barış Bulut'un hazırlayıp sunmuş olduğu Benim Hikayem başlıyor.
Bizi dinleyin.
İster bilgisayarınızdan, ister mobil cihazınızdan. www.radyobunmeti.com www.radyobunmeti.net
Bize ulaş. Facebook.
Gün Batı dinle.
Facebook beğeni sayfamız.
Radyo Gün Batı.
E-posta.
Radyo Gün Batı @gmail.com
WhatsApp hattımız.
0532 689 31 61.
Damarsa damar. Damarın alası Radyo Gün Batı'da var.
Etrafımda ağaçlar olmasa bile benim masmavi bir gökyüzüm.
Ne yaslara bürün ne de kederlen. Mutlulukla dolsun günün ve gecen.
Hep yoksul perişan olabilirim. Acılar içinde kalabilirim.
Sebepsiz bu dargınlığımız. Günah değil mi ayrı kalmamız?
Kapat çile kapısını. Girmesin o vefa.
Seninle ilk defa tattım aşkı sevdayı.
Bu radyonun sadece arabeskten ibaret olduğunu mu zannediyorsun? Bu radyoda başka şeyler de duyabilirsiniz. Radyo Gün Batı. Radyo. İyisi mi siz? Takipte kalın. Takipte kalın. Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de yani akşam 9'dan 10'a Radyo Gün Batı'da.
Merhaba sevgili dinleyenler. Gönülden merhaba hepinize. Soğuk, bir o kadar da gönülleri ısıtan çarşamba akşamından hepinize saygılar, sevgiler olsun Radyo Gün Batı'dan. Hayat, belli pencerelerden baktığımızda hepimize aynı şeyleri sunmuyor. Bu kemanın ağladığı gibi kimi sokaklarda, karlarda, kışlarda gözyaşlarını dökerken, kimimizse gününü gün ederek, yaşamını yaşam ederek, parasıyla, puluyla devasa bir hayat yaşıyor. Öyle ki herkesin hayat hikayesi bu yüzden var diyoruz. İşte yaşam hepimize aynı şartları sunsaydı, gülme olsa, hiç ağlama diye bir kavram olmasaydı, belki de yaşamın yaşam olduğunu anlayamazdık. Hepiniz Benim Hikayeme hoş geldiniz. Benim Hikayem başlıyor efendim. Müzik Bugün benim yüreğimin yandığı Ankara'dayız. Ankara'da deyince bazen gözlerim doluyor, bazense hıçkıra hıçkıra ağlayasım geliyor. Çünkü orada bir manevi babam var ve yaklaşık 9-10 ay önce onu kaybettik. Bu kemanın ağladığı gibi ben de ağlamak istiyorum ama işte belki de gözyaşları, o çeşme dediğimiz gözyaşları bazen insanı durdurabiliyor. Hayatı yeniden anlayabiliyorsunuz. Bugün çok değerli bir abim konu. Onu sosyal medyada birçok projesiyle tanıdım. Hem görme engelliler alanında spor çalışmaları, hem dernek federasyonları, hem de birçok görme engellinin hayatına dokunuşuyla bugün onu davet etmek istedim. Sağ olsun geldi. Kocaman alkışlar Abdullah Çetin için efendim. Abdullah abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilere, dinleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar olsun. Nasılsın abi?
Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
Hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Yaşamın bize verdiği, Rabbimizin bize verdiği bu dünya rolünü elimizden geldiği kadarınca, karınca kararınca yaşamaya çalışıyoruz. Bu dünya bence bir sahneye benziyor ve rolü biten sahneden iniyor diye düşünüyorum. Sen nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum. Rabbim bugünümüzü aratmasın diyoruz. Sağlık sıhhatle tüm insanlara hayırlı uzun ömürler versin diyoruz. Amin. Kendi çapımıza karınca kararınca evet, didinip duruyoruz.
Doğru. Abdullah abi senin aslında yaşamın hep mücadeleyle geçti. Ankara'da ikamet ediyorsun. Biraz tanıyalım mı seni? Abdullah Çetin kim deyince neler anlatırsın?
Abdullah Çetin 1966 Aksaray doğumlu. 3 kardeşin ortancısı olup ailede tek görme engelli benim.
Evet.
Hakikaten beni yakinen tanıyan arkadaşlar çok iyi bilir. Hayatım hep mücadeleyle geçmiştir. Hı hı. 12 yaşında ilkokula başlayıp 20 yaşında ortaokulu bitiren.
Evet.
Daha sonra lise dışarıdan bitirmelere girip, o dönem lise dışarıdan bitirmeler sınavı varken, hı hı, liseyi dışarıdan bitirip Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum.
Evet.
Ama ortaokulu bitirdiğimde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu sınava girmiştim ve orada hizmetli olarak
görev aldım.
Göreve başladım ve ilk görev yerimde Şerefli Koçhisar'ıydı.
Ya selam
1986'da olsun. Selam olsun Şerefli Koçhisar'a da. Hayata tabir caizse Şerefli Koçhisar'da başladım.
Hı hı.
Tabii sizler de bilirsiniz bizim dönemlerde hakikaten körler okullarında çok bir iyi eğitim vardı. O dönem görev yapan tüm öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum.
Buradan sevgiler olsun.
Cennet olsun. Vefat edenlere de.
Allah
bize hep şunu öğretmişti. Engellisiniz ama mutlaka çalışmanız lazım. Hakkınızı, emeğinizin karşılığı olmalı diye. Ben tabii Koçhisar'a ilk başladığımda ilk defa engelli biri oraya hizmetli olarak gelmiş.
Tabii.
Hatta memur olarak. Dönemin ilçe milli eğitim müdürü yine vefat ettiyse Allah rahmet eylesin.
Amin.
Ben geldim dediğimde adam bana şunu demişti. Ya sen niye geldin dedi. Hizmetliyim dedim. Ya git dedi Aydana'ya gel maaşını al. Tabii biz bunu reddettik. Okuldaki aldığım eğitim gereği ama ben hizmetlinin o dönem müstehdem deniyordu. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Ben halen tüm görme engelliler gibi santralde oturacağımızı düşünüyoruz.
Hı hı.
2-3 kez adam ısrar edince ben de ısrar edince kızdı bana. Dedi ki madem bir hakkını yiyecek bu memlekette sen misin? Git falanca okulda çalış dedi. İlkokula gönderdi. Ben ama halen ilkokulda işte bizi bir santrale verecekler. Orada alo deyip çalışacağız. Vardık okul müdürüne. Allah selamet versin. Halen de görüşürüm.
Ya selam olsun.
Dedim ki ben geldim dedim. Hayrola dedi. Böyle böyle. O dedi benim de adama ihtiyacım var dedi. Dedim ki ben telefona mı bakacağım? Yok dedi sen burada süpürge süpürüp paspas yapacaksın dedi. Ya müdürüm ben işte süpürge süpürmeyi bilmem falan, o kolay, ben öğretirim dedi. Yani sen yeter ki iste. Orada hayata başladık, Allah razı olsun. Adam bize süpürge süpürmeyi de paspas atmayı da okulda öğretti. Allah. Orada başladık tabii. Orada liseyi bitirdim ve liseyi bitirdikten sonra da tayin istedim. Bu arada üniversite sınavına girdim. Mütatenç görme engelliler okuluna geldik. Orada da mutfağa verdiler. Sen hizmetlisin, burada çalışacaksın diye. O sırada da hukuku kazandık. Sonra bir abim Mehmet Yeşiloz, ona da selam olsun. Evet. Onun aracılığıyla Cumhuriyet Lisesi'ne nakil oldum. Orada 5 sene çalıştım. En güzel yıllarım orada geçti. Bu arada da hukuk fakültesini bitirdim. 1992 yılında da halen görev yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne şef olarak atandım. Muhtemelen görme engellilerde ilk idareci olarak da benim. Ve din öğretimine de ilahiyatçı olmadan gelen ilk kişi benim. 2001'de 1999'da şube müdürlüğü sınavına girdik. Şube müdürü olarak 2001'de atandık. Halen bu görevimize devam ediyoruz. Tabii bunun yanında toplum örgütlerinde birçok alanda görev yaptık. Hep şunu söyledim ben. Engellilere şans verildiğinde engelliler başarılı olacaktır, oluyor da dedim. 2006 yılında tesadüfen girdiğim Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yönetiminde 2010 yılında başkan vekilliğine, daha sonra da başkan oldum. Başkan olduğumda da hep şunu söyledim. Gerek Spor Bakanlığı'nın olduğu bir ortamda, gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde dedim ki olimpiyat ve paralimpiklerde altın madalya getirecekse bunu engelliler ve körler yapacaktır dedim. Kimse inanmamıştı ama çok şükür ki 2016'da ilk altın madalyayı getiren bizim körler oldu.
Yine de evet, dediğimiz çıktı.
Ayrıca da Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonları Birliği'nin genel sekreteri oldum. Türkiye'de engelli olan ilk ben oldum. Ve halen de sivil toplum örgütlerinde görev yapıyoruz ama eskisi kadar aktif değiliz. Daireye yoğunlaştık ama
tabii.
Tüm görme engelli arkadaşlar elimizden geldiğince hayata dokunmaya ve mücadele etmeye, mutlaka başaracaklarını zaman zaman kendi hayat kesitlerimizden de örnek vererek yönlendirmeye çalışıyoruz. Ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Hı. Hayat böyle devam ediyor.
Kesinlikle. Aslında ötet olarak sizi tanıdık. Şimdi Abdullah abi, 1966 yılında Aksaray'da dünyaya geldin. Aksaray'a selam olsun. Aksaray'dan da dinleyenlerim, konuklarımız vardı. Güzel bir ilimiz. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında sana. 1966 yılı Türkiye'de belli zorlukların yaşandığı ve belli süreçlerin değiştiği yıllardan bir tanesi. O yıllarda tabii ki de teknoloji de yok. Olsa da işte çok az var. Hani bir torpilin olacak da bir hastaneye gideceksin. İşte bakacaklar, edecekler. Nasıl bir ailede dünyaya geldin? Yani baban ne iş yapardı?
Şöyle, babam çiftçiydi rahmetli. Ben 8 yaşındayken babamı kaybettim zaten.
Allah rahmet eylesin.
Benim büyüğüm abim 13 yaşındaydı. Bizi tabir caizse o babalık etti. Babam beni hatta körler okuluna o zaman söylemişler, vermemiş. Her ailenin dediği gibi ben oğluma bakamıyor muyum diye. Babam vefat ettikten sonra köydeki abiler aracı olarak dediğim gibi 12 yaşında körler okuluna geldik.
Evet.
Yani babam çiftçiydi. Maddi durumu normal, işte gariban bir köylü vatandaşı. Daha sonra biz yetim büyüdük. Yani hayatın yaşanılabilecek tüm zorluklarını yaşadık. Rabbim bugünküne çok şükür.
Ay, evet.
Çok iyi insanlarla da karşılaştık. Elimizden tutan oldu. Biz de şimdi geldiğimiz yeri unutmadan o insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Tabii, kesinlikle. Peki babanız rahatsız mıydı? Yani anlık olarak
nasıl? Yok, babam erken vefat etti. 40 yaşında falan vefat etti.
Anladım. Allah rahmet eylesin. Peki
amin.
Ondan sonra sizin için hayat sonuçta artık bir anneniz ve sizler ve köy ortamında da çok engelli kavramı bilinmiyor. Nasıl idame ettirdiniz? Neler yaptınız hocam?
Şöyle, ben dediğim gibi 12 yaşında körler okuluna başlamıştım. O eğitim döneminde okulda Okuldan sonra da köye gittiğimiz zaman işte her görme engellinin yaptığı gibi ya köyde hayvan otlatıyorduk. Para kazanmaya çalışıyorduk. Yani öyle bir şey ki ben körler okuluna ilk geldiğimde rahmetli annem artık devlet bunu sahiplenir bir daha göndermez demiş. Ben yaz tatilinde köye gittiğimde anamın tepkisi oğlum sen okuldan mı kaçtın oldu şeye geldiğimde köye. Ya yok ana kaçmadık işte yaz tatilidir falan 15 tatiline gelemiyorduk biz bayram tatiline 15 tatiline çünkü maddi durumumuz müsait değildi. Ancak yaz tatillerine gelebiliyorduk. İlk yaz tatiline geldiğimde de anamın tepkisi öyle olmuştu hiç unutmam. Oğlum sen okuldan mı kaçtın niye geldin devlet seni niye bıraktı diye bayağı bir tepki koymuştu. Yani tabii o dönemin koşulları hakikaten çok zordu. İmkanlar çok kısıtlıydı. Yani şimdi bizim körler okullarda ben zaman zaman bu bağlantıyı hiç koparmadım. Bizim okullarımız şu anda 5 yıldız oteller gibi pansiyonlar.
Daha da fazla hocam. Aynen öyle.
Ama eğitim kalitesi maalesef bizim dönemle kıyaslanmayacak ölçüde de geride.
Geride çok geride hocam ya.
Yani onun için çok zor şartlarda okuduk ve o dönem okuyan arkadaşlar hemen hemen hepsi de iyi yerlere geldi kendi çaplarında. Öğretmen olan var, avukat olan var. İşte Lokman Bey milletvekili oldu. Yani ama hepimiz zorluklar
çektik.
Şöyle
bir şey var hocam. Mesela bu dönemlerde de ben bakıyorum işte benim şu anda medya ve radyo programcılığı bölümü devam ediyor. Böyle kendi alanında kendini yetiştirenler kendini kurtarıyor da sanki bu dönem öyle bir dönemmiş gibi geldi bana. Ama işte böyle nasıl diyeyim hani içine kapanık işte bir şeyi söylemekten çekinenler hiç geri planda kalıyor ve hani nasıl anlatılır daha fazla bir yere gelemiyor gibi. Yani bu dönem öyle
yani
bir dönem.
Yani mücadeleden biraz kaçınılıyor yani veya mücadele etmekten kaçan arkadaşlar var. Yeni nesil biraz daha o konuda şey yani rahata alışmış mı diyelim. Zorluklarla karşılaştığında çok çabuk hayata küsebiliyorlar. Oysa zorluklar insanı olgunlaştırmalı ve daha da mücadele edilmelidir. Çünkü özellikle ben Milli Eğitim Bakanlığı camiasında hemen hemen bütün görme engelli öğretmen arkadaşları şu veya bu şekilde tanırım.
Evet.
Yani ilk atandıktan sonraki başvurular ya bizim evimize yakın bir okula verilsin.
Evet.
Dolayısıyla yani biraz rahata alışıyoruz.
Maalesef. Halbuki uzak olsa ne yazar yani değil mi hocam?
Aynen öyle. Yani bizler görme engelliler ya da engelliler. Yani hayatımız mücadeleyle geçiyor. Uzak yere de gideriz, yakın yere de. Önemli olan bu topluma farkındalık yaratarak birey olduğumuzu ve üretebildiğimizi ortaya koyabilmektir.
Yani hocam aslında bu gerçekten çok önemli. Bu sefer de bu işte yakın olsun muhabbeti bütün illere yayılıyor ve müdürler başlıyor. İşte sizin okulunuz buraya uzak, siz buraya gelemezsiniz. Biz sizi başka yere nakledelim gibi. Bu sefer hani idareciler de şeye başlıyor. Bir rahmete başlıyorlar.
Maalesef. Oysa yani insanlarla iyi bir ilişki kurarsanız o insanlar zaten size elinden geldiğince yardımcı oluyor. Yeter ki karşılığını alabilsin. Şimdi yıllar önce ben Cumhuriyet Lisesi'nde bir görme engelli arkadaşımızın kaydı var.
Evet.
Müdürü tanıyorum aradım dedim ki ya bu öğrenciyi kaydetmiyor musun? Niye kaydetmiyorsun? Bunu kaydet dedim. Vallahi dedi sizin dönemdeki gibi gelecekse 50 tane kör gelsin pansiyonu alırım ama şimdikileri almam dedi. Ya ne derse giriyorlar ne bir şey diyorlar.
İşte doğru söylüyor hocam. Yani ben çok lise arkadaşımı tanıyorum öyle hani havadan sudan. Çok var gerçekten.
Şimdi ben arkadaşlara hep şunu diyorum Barış Bey. Biz engelliler bir yere gittiğimiz zaman bir misyonumuz var.
Doğru.
Eğer başarılı olursak geriden gelen arkadaşlarımıza çok rahat yol açmış oluyoruz.
Aynen öyle hocam.
Yalnız başarısız olur. Hata yaparsak şimdi normal insan da hata yapıyor. Normal
tabii.
İnsan da başarısız oluyor ama onlar çok göze görünmüyor. Yalnız biz başarısız olursak söylenen engelli de yapamıyor ya da görme engelli olduğu için yapamıyor. İmajı uyanıyor.
Aynen.
Ondan sonra gelecek arkadaşların da önünü kesmiş oluyoruz. Onun için çok dikkatli olmamız gerektiğini hem kendi hayatımda hem de görüştüğüm arkadaşlara veya genç arkadaşlara bunu anlatmaya uğraşıyorum.
Kesinlikle ve şunu söyleyeyim hocam, mesela sizler de takdir edersiniz ki Ankara Hukuk Fakültesi mesela 2005'lerde falan çok görme engelli ağırladı. Çünkü bunun sebebi aslında halen daha ağırlamaya devam ediyor. Yine bunun öncesinde konservatuvar, Ankara Gazi Üniversitesi çok görme engelli ağırladı. İstanbul Yıldız Teknik çok ilahiyatçı ağırladı. Bunun sebebi ise görme engellinin oradaki süreci yani.
Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. 91 mezunuyuz biz. 91 mezununa da 91 yılında mezun olan ilk üçe giren kördü. Bizim Ahmet Soydan vardı, Ahmet Özat vardı ve ben vardım. Hatta ben tek dersten kalınca sıralamayı kaybettim. Ama notları en yüksek ilk üç kördü yani.
Ya işte düşünün artık.
Ve o arkadaşlar da şimdi biri Antalya'da hazine avukatı, biri de ASKİ'nin hukuk müşaviri yani. İşte Ankara Büyükşehir'de.
Selam olsun buradan. İşte burada da şunu anlıyoruz. Hani her alanda işte radyoculukta, gazetecilikte yani bütün alanlarda yapılan çalışmalarda engelli bir yere takıldığı zaman 100 kere takılmış sayıyorlar. Ama zaten gören insan takıldığı zaman ya ne olacak, bir kere yapar, ikinci de devam eder. Hatta hiç göze batmıyor gibi bir şey hocam.
Maalesef o var. Onun için bizlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Başkalarını da temsil ediyoruz çünkü.
Aynen. Bakın ben spor federasyonu başkanı olduğumda ilk sporculara topladığımda şunu söyledim milli takım sporcularına. Arkadaşlar siz sadece bir sporcu olarak düşünmeyin. Sizin elde edeceğiniz başarı geriden gelen görme engellilerin elde edeceği başarıya yol açar. Sizin başarısızlıklarınız da geriden gelen arkadaşların önünü kapatır.
Kapatır kesinlikle hocam.
Ve hakikaten bir her alanda bir rekor kırmıştı o dönem benim dönemdeki çocuklar. Hı hı. Ve hepsi de bu işi parayla değil, para için değil, bir misyon. Yani geriden gelen insanlara birer örnek olma adına çaba gösteriyorlardı. Daha ilgincini söyleyeyim, 60 federasyon içerisinde yabancı sporcu oynanmasına karşı çıkan tek federasyon başkanı bendim. Ben de hiç yabancı sporcu yoktu, müsaade etmiyordum.
Tamamen
bizim sporculardı. Ve hakikaten tarih yazmışlardı. O dönem hem basında hem de bakanlık camiasında demek ki engelliler, görme engelliler bu işi yapabiliyor imajı oldu.
Kesinlikle öyle. Yabancı sporcu derken hocam yani başka ülkelerden değil mi?
Başka ülkeden devşirme sporcuyu ben milli takıma da kulüplere de kabul etmedim.
Ha o zaman evet, ama bence güzel, halen daha da mesela futbolda şeyle falan çok tercih ediyorlar bence.
Benim başkanlığım döneminde hiç kabul etmedim.
Gerçekten güzel. Siz o zaman tebrik edilecek bir şey yani. Çünkü burada asıl olan Türkiye'nin daha ön planda çıkması. Yani yabancı zaten belli süreci tamamlamış.
Kesinlikle yani bizim çocuklara imkan verildiğinde, yapıldığında ortaya koydular yani. Kesinlikle. Hiç şey yapmadılar.
Buradan hepsini yürekten tebrik edelim. Hocam peki nasıl görme engelli olduğunuzu anladı aileniz? Dedi hani o zaman da söyledim, teknoloji yoktu, işte ne bileyim bir araba imkanı bile yoktu. Nasıl oluştu süreç?
Şimdi ondan tam emin değilim. Yani annem rahmetli 3 aylıkken farkına vardığını söylüyor. Tabii ben şunu da söyleyeyim. Yani hayatımda hiç bir şey gizli veya hayatımdan utanılacağım bir şey olmadı. 74'te ben Kırşehir'de bir doktora gitmiştim. İşte 8 yaşında veya 9 yaşında babam yeni vefat etmişti. Orada doktor beni ameliyat edebileceğini, tam olarak gözümü açabileceğini ifade etti. Hiç unutmam ve dedi ki 30 bin lira para alırım. O zaman 74'te 30 bin lira çok para.
Çok para değil mi? Evet.
Çok para. Tabi rahmetli anam veremedi. Abim küçük. 13-14 yaşında. Babam da yeni vefat ettiği için biz tarlayı falan da satamadık. Yani anam tarla satıp ödeyecekti. Hatta doktor dedi ki 5 bin lira eleme alıyordum, alacağım ben ama elemeyi de almayın dedi. 25 bin liraya indi ama bulamadık. Ameliyat olmadık. Tabii yıllar sonra bu durumlara gelince kendimiz muayene olduk. İşte önemli göz doktorlarına. Aha. Açılması mümkün değil dediler. Ya siz şimdi bu teknolojide böyle söylüyorsunuz ama 74'te
Mümkün değil.
Doktor hanım bana böyle böyle dedi. Vallahi o neye göre dedi bilmiyoruz dedi.
Peki.
Ama 74'te 30 bin lirayı bulsaydık muhtemelen açılacaktı. Bunda da varmış biz kısmet diyeceğiz artık. Bunda da varmış bir nasip.
Ya öyle hocam.
Yani her şeyde bir,
her şeyde bir hayır var. Aynen öyle, aynen öyle. Peki hocam kaç artık belli bir süreçlerde 9-10 yaşlarına geldiniz ve ilkokula başlamanız gerekti. Bu süreci nasıl ilerlettiniz? Yani bu böyle bir ilkokulun olduğunu veyahut da okula gidebileceğinizi.
Şöyle bizim bir hemşerimiz Ankara'da vakf, o dönem söylenen vakıflar bölge müdürü de şube müdürü olduğu söylendi. O köyden bir adama rahmetli oldu, o da hocamcaya söylüyor. Onun aracılığıyla Ankara işte evraklarını tamamladık. Biz başvurduk. Ama iki sene sıra gelmedi. Eskiden okullar sıralıydı.
Evet öyle diyorlar aynen.
Biz ümidi kesmiştik yani artık bu iş olmuyor diye. Ben okula gitme hayalim suya düşmüştü. İki sene sonra Ankara'dan bir yazı geldi işte okula. Rahmetli amcam getirdi. Tabii işte bizi bir konuşturdular. O dönemi orada okul idaresi şartları uyuyor mu uymuyor mu, akli dengesi yerinde mi değil mi herhalde. Konuşturdular, ondan sonra tamam dediler. Amcam beni bıraktı gitti yani bir daha haydi eyvallah dedi. Çekti gitti ki ta yaza kadar ne gelen oldu ne giden oldu. Yazın biz köye gidebildik. Yani 11 tabii ilk okula birinci sınıfa başladığımız zaman okula da susamıştık. İşte büyüklerimiz bize yardımcı oluyordu ama yaş büyük olmasının şeyine okuma yazmaya çabuk geçmiştik. Birkaç arkadaşla birlikte hatta biz biri bıraktık ikinci sınıfın kitaplarını okuyorduk. Ya ne olur ne olmaz işte sınıfta kalırız okuldan atılırız geri köye gider sürünürüz diye. Acayip ders çalışırdık yani. Tabii bir de başlamıştık.
Hocam şunu sorayım. Her annede işte her ailede bir yürek yangını olur. Yani sizin de az önce anlattığınız gibi işte ben oğlumu vermek istemiyorum gibisinden bir yürek yangınları olur. Köyden ayrılırken ne hissettiniz?
Şöyle köyden ayrılırken tabii bir taraftan insan acayip bir sevinç bir taraftan ama ben de annem gibi düşünüyordum. Yani beni devlet alıyor bir daha ben bu köye gelemeyeceğim.
Evet.
Dolayısıyla öyle bir tarafta da üzüntü vardı. Ben halen öyleyim, köyü çok severim. Yani boş zamanlarımda da çok sık giderim. Hı hı. Tabii bir taraftan okula gidiyorum diye çok sevinmiştim. Bir taraftan da eyvah bir daha buraya gelemeyeceğim diye de üzülmüştüm.
Ya.
O duygularla şimdi ben hiç köyden çıkmadım. Yani ilk defa okul için Ankara'ya geldiğimde düşünebiliyor musunuz? Yani 50 hanelik, 50 evlik bir yerden koca bir şehre geliyorsunuz. Çevrene o kadar garip geldi ki.
Tabii.
Şimdi tabii buranın şiveleri de farklı şeyde. Yemek isterken mesela bizim büyüklerimiz veya şehirli arkadaşlar şivesini düzeltmişler. Diyorlardı ki işte bize yemek verir misiniz?
Evet.
Şimdi ben düşünüyordum lan verir misiniz derim ama bir de vermiyorum derse ne diyeceğim derdi diye düşünüyordum. Biz de hep köylerde emir kipi kullanırdı. Ben de işte bana yemek ver diyordum. Oradaki personel kızıyordu. Emir mi ediyorsun? Ya ben bilmiyorum ki ben memlekette öğrendiğim buydu.
O aynen evet.
Sonradan anladık ki aslında verir misin ricaymış, ver emirmiş. Ama biz köyden geldik yani bu tür zorluklarla da karşılaştık. Yani şive, uyum, yani sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz.
Hatta daha fazla hocam ben tekrarını söyleyeyim yani, hatta daha fazla.
Tabii şu da körler okullarının ben zaman zaman bakanlık camiasında da onu ifade ediyorum. Körler okulları bizim için çok önemlidir. Pansiyonlar niçin önemlidir? Ben körler okuluna gelmeden önce biri bana kör dediğinde dünyam yıkılıyordu. Sanki kör bir benim
evet.
Dünyada. Ama körler okuluna geldim ki ya benim gibi bir sürü arkadaş var.
Daha da fazla.
Dolayısıyla o psikolojiyi attım ve kendime özgüven geldi. Şimdi zaman zaman işte bak çeşitli çevrelerde sizler de tanık oluyorsunuz kaynaştırılmış eğitim falan diye. Ben mesela onun en azından ilkokul yani 4. sınıf ya da 5'e kadar çocukların körler okullarında okumasının doğru olduğunu düşünenlerden.
Peki daha sonraki süreçlerde hocam kaynaştırma eğitimin doğru buluyor musunuz?
Yani şöyle tam şey sağlanabilse ortam olabilir ama özellikle ilkokul mutlaka körler okullarında olmalı.
Hı hı. Bu çok önemli. Mesela bizim bir arkadaşımız vardı. Ben İzmir Açık Veysel mezunuyum. 3. sınıfta falan gitmişti şeye kaynaştırmaya ve çok büyük zorluklar edindiğini duymuştum. Oradaki ortam sağlanmadı, kitaplar okunmuyor, çocuklar sürekli aşağılama şeysi. Bence süreci 5 yıl en azından orada bir tamamlamalı diye düşünüyorum. Bayağı bir zorluk çekmişti o zamanlar.
Kaynaştırmış eğitim verilen yerler çok iyi seçilmeli. Oradaki personel iyi yetiştirilmeli. Ben yıllar önce Aksaray'a gittim de bir okulda işte özel eğitim sınıfı oluşturulmuş. Müdür beyle konuşurken ben okulu gezdirirken müdürüm dedi buraya bir de özel eğitim işte engelli sınıfı oluşturdum. Süper bir sınıf yaptım dedi. Ne yaptın dedim. İşte sınıfı boyattım, şunu yaptım. Boyattım falan dedi. İşte temizlettim. Dedim ki peki materyaller ya dedi materyaller bunların farklı mı oluyor? Valla materyal ne yok işte ben sınıfı boyattım. Perdesini aldım. Şimdi adam kendi açısından belki haklı ama özel eğitim sınıfına ne ihtiyacı olacağını bilmiyordu.
Ya sadece hani onu perdesini ne yapsın boyasını ne yapsın adam. Yani,
dolayısıyla buraların altyapılarının iyi oluşturulması ama her halükarda ilkokul 5'e kadar ben kendi okullarımızda eğitim verilmesinin doğru olduğunu düşünenlerden.
Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Ve sadece hocam siz de katılırsınız. Buraya materyal olarak bir özel eğitim öğretmeninin de verilmesini de bitmiyor. Başka alternatif seçenekler de mevcut diye düşünüyorum.
Aynen öyle.
Kesinlikle. Aynen. O yüzden iyi bir ortam sağlanırsa bu kaynaştırma sürecinin devamı önemli diye bizler de ifade edelim. Peki efendim sohbetimiz devam ediyor. Nerede? Radyo Günbatı'da devam ediyor. Gerçekten Abdullah Hocam'ı dinleyince ben de bir nostalji yapmış oldum ve yaşamın biraz daha acılarını aslında biz hiçbir şey yaşamamışız dedim. Çünkü 2000 yılları hakikaten bir görme engelli için tabii ki de zorluk sürecidir ama 1980-1970 gibi değildi. Güzel yıllardı ama Abdullah Hocam'ın yaşamına baktığımda çok zorlu bir süreç onu karşılamış. Şimdi hocam Ankara'ya gittiniz artık süreç başladı ve ilk okul süreciniz başladı. Okulda böyle kendinizi yalnız hissettiğiniz işte çok artık böyle bir ay falan olmuş böyle yalnız hissettiğiniz zamanlar oldu mu?
Şimdi elbette ilk başlamışsın anneden, aileden, köyden ayrılmışsın. Değişik bir çevre, konuşmalar değişik, hareketler değişik, köydeki gibi değil, yemekler değişik.
Evet.
Yani çok tabiri caizse bizim Aydınlık Evler Körler Okulu'nda karanlık koridor vardır. O dönem okuyan arkadaşlar bilir. Kıyıda köşede ağlayan çok insan olmuştur. Biz de olduk yani.
Değil mi?
Ama en şey koyan bayramlarda şimdi Ankara'da yakın yerlerde oturan arkadaşlar giderdi ya da ailelerinin durumu yollanlar gelir götürürdü. Hı hı. Esas bize o zaman koyardı yani 3-5 ya. Kişi kalırdık şeyde okulda. Yani bayramlaşma olmazdı. Gerçi nöbetçi öğretmen işte okulda kalan müdür yardımcılarıyla bayramlaşırdık ama tabii ondan sonra çekilir kenara dururduk.
Evet.
Esas insana dokunan odur yani bayramlar. Biz o dönem hemen hemen bütün bayramları okulda, yatılı okulda geçirdik.
Sonra telafi edebildiniz mi hocam?
Şöyle Barış, insan hayatında tabii ki telafi ediyorsun. Ne kadar edersen et, tabii o çocukluk, o özlemler bir daha geriye gelmiyor.
Yani.
Çünkü 5 sene Aydınlık'ta okuduk. Tabii biz Aydınlık'ta okuduktan sonra, 5'i bitirdikten sonra bir de ortaokula geçmek için sınav vardı.
Hı hı.
Yani her bitireni almıyorlardı. O yazın tabii büyük bir stres. okulda ortaokul imtihanını kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz?
Evet.
Kazanamayacak mıyız? Şimdi ben tabii ailem, babam olmadığı için Ankara'ya Mithat Ençkörler Okulu'na kendim geldim. İşte sınava girmeye. O dönem işte nöbetçi öğretmeni, müdür muavini beni bir arkadaşa benzetmiş. Rahmetli Sayda Ertem diye bir arkadaşımız vardı. Hı hı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Benden bir önceki dönemdi. Biz birbirimize benziyormuşuz. Hoca Sait diye bağırınca zaten korkuyorum ben, sınavı kaybettirirler diye. Hocanın sesini duyunca ben valizi kenara bıraktım, askeri duruşuna geçtim esas duruşta. Hoca geldi, tabi baktı, ben dedi seni karıştırdım Sait'le, kimsin sen dedi. İşte öğretmenim ben, sınava geldim falan, gel dedi. Allah razı olsun, şimdi adamın da hoşuna gitmiş esas duruşta durmamız. Tabi biz uykularımız kaçıyor işte, sınavda ne sorulacak,
ne
sınavı kazanabilecek miyiz falan. Adamı, hocaya dedim ki hocam işte sınav, ya rahat ol falan diyor ama olamıyorsun. Ben ciddi bir sınav zannediyorum. Tabii işte sınava girdik çıktık. Veli, herkesin velisini istedi. Bu geldi, dedim ki hocam benim velim yok. Ne yapacağız dedim. Tamam ben de giriyorum, ben de senin velinim dedi. Tabii bizim veli oğlu çıktı, dedi ki sen sınavı kazandın, kaldın, buradasın okulda. Dolayısıyla ortaokul hayatımız da öyle başladı.
Ya güzel.
Evet. Yani ortaokulda gene tabii ilkokuldan gelen arkadaşlarımız oldu, yeni arkadaşlarımız oldu. Şimdi ben ortaokulu bitirdikten sonra esas acısı odur yani, veya en zevk aldığım dönemlerde ben tekrar Mithat Enç'e tayin isteyip geldiğimde benden bir sınıf alttaki arkadaşlar son sınıftaydı, okuyorlardı yani. Hı hı. Ben orada hadem olarak çalıştığımda, şimdi biz zaman zaman top oynardık, işte zilli top oynardık ya da topun içine o şimdiki gibi zil değil de gazoz kapaklarını bükerdik ses çıkarsın diye, topun filesine takardık. Öyle oynardık. Şimdi arkadaşlar tabii biz hademe de olsak arkadaşız, geliyorlardı illa top oynayalım. Top oynamaya gidiyorum, okul müdürü o zaman görüyor, çağırıyor, bana fırça atıyor. Sen hademesin, öğrenci değilsin, öğrencilerine top oynayamazsın. Hı hı. Şimdi arkadaşlara derdim ya olmuyor bakın oğlum, müdür kızıyor falan, o zaman yemeği masanın üstüne dökeriz derlerdi. Ben temizliyorum ya. Yani öyle bir yaklaşık 6 ay 1 yıl bunlarla mücadele ettim. Ondan sonra Cumhuriyet Lisesi'ne geçtim. Arkadan bir baktım 4-5 tane görmen geldi, işte Lokman falan benim sınıf arkadaşım da, onlar geldi bu kez oraya. Hatta takıldım, ulan bu körlerden kurtulamayacak mıyım ben, oradan buraya geldim gene geldiniz falan diye. Tabii ortaokuldan sonra bir senede orada bir personellik hayatım oldu. Oradan sonra da Cumhuriyet'e geçtim. Ama tabii dediğim gibi o çocukluğun özlemleri bir daha geriye gelmiyor, yaşayamıyorsun.
Hocam peki o ilkokulda, ortaokulda böyle hiç mutlu olduğunuz an var mı? Mesela işte bir akrabanız gelmiştir, anneniz gelmiştir, böyle gülümsediğiniz bir, hani sizi duygulandıran veya gülümseten bir anınız var mı?
Şöyle bizim tabii annem şey değil de, biz ortaokulda iyi bir ekiptik. Bir 5-6 arkadaş vardık. Biz hep günümüz onlarla geçerdi. Öyle ki belki Ankara'yı biliyor musunuz bilmiyorum siz.
Hiç gidemiyorum.
Ankara'da Gençlik Parkı vardır meşhur. Biz ortaokulda cumartesi çıkardık. O Gençlik Parkı'nda bir gölün üzerinde çay bahçesi var. Orada hep çay içerdik. Hı hı. İşte o zamanın parasıyla 700 lira falan tutardı. Aramızda toplardık. Ama her aynı yere gittiğimiz için artık garsonlar ne bizi tanıyordu çocuk. Biz tabii ortaokul öğrencisiyiz ama 17-18 yaşında, 19 yaşında.
Tabii yani, evet.
Bir gün geldik oraya, gene çay içtik. Hep 700 lira diye hesap biliyoruz. Bir hesap geldi 1000 lira.
Eyvah.
Bizde para yok. 700 lira var. Şimdi bak arkadaşlar hep kendi aramızda, ya işte adama desek kardeş gelecek hafta verelim desek kabul eder mi? Ya da kimi dedi saati vereyim ben, hani gelecek hafta parayı getirir saati alırız. Bu arada Eskişehir'den Yakup Çetin Kuş diye bir arkadaşım var. O dedi ki durun hele dedi, ben aslanın cebinden cüzdanını çektiydim, onun içinde para var mı dedi. Bir baktık hakikaten aslanın cebinde cüzdanda 1000 lira varmış. 1000 lirayı oraya verdik.
Evet.
Allah selamet versin. Bu arkadaş da cebinde para var diye Kızılay'a gidiyor. Kızılay'da bir bakıyor cüzdan yok, Kızılay'dan Mithat Enç'e kadar yürüyerek gelmiş. Yani bu tür çok anılarımız oldu.
Ya evet. Güzel. Anılar hep eskide bir özden bırakıyor. Bir böyle gülseten şeyler bırakıyor hocam, değil mi?
Şimdi Barış Bey şöyle. Hani kimin ne olacağı, nereye geleceğini Yüce Mevla'dan başka bilen olmaz. Tabii. Önemli olan geride bir hosseda bırakabilmektir.
Sizler...
ben zaman zaman anlatırım. Cumhuriyet Lisesi'nde çalışıyorum. İşte mutfakta çalışıyorum. Belki duymuşsunuzdur. Ankara valisi vardı, Saffet Arıkan Bedük.
Evet, evet.
Şimdi pansiyonu denetime gelmiş. Tabii ben bilmiyorum. Ben bir an önce işim bitip hukuk fakültesine gideceğim. İşte bulaşık yıkıyorum ben. Arkamdan bir ses, sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben dönmeden, kör müsün lan, ne iş yaptığımı görmüyor mu dedim.
Evet.
Şimdi bir döndüm, arkada işte vali olduğunu da bilmiyorum ama rahmetli müdürün esas duruşta durduğunu gördüm. Gördüğüm için eyvah dedim, bu herhalde büyük bir adam. Adam gitti yürüdü. Arkadaşlara dedim ki kimdi bu ya dedim. Dediler ki hapı yuttum, Ankara valisiydi.
Eyvah.
Yapma ya falan. Şimdi tabii vali bey kızmış müdüre, demiş ki bu personelin ne biçim konuşuyor falan. Müdür diyor ki daha sonra geldi işte bunu demiş buradan hemen alın, bu öğrencilere kötü örnek olur demiş. Ben o pansiyonda kaldığım için kaldığım yere bir giriyor tabii ders kitapları, kasetler, biz kasetlerle çalışırdık odayı, yatağın üzerinde falan. Bir de orada kızmış müdür, demiş ki hemen fırsattı. Sayın valim demiş ya, yukarıdaki çocuk işte hem görme engelli hem de demiş hukukta okuyor, işte burada da yatıyor demiş. Neyse ellemeyin o zaman, kalsın burada demiş. Şimdi yıllar sonra Altı Nokta Derneği'nde ben Ankara Şube Başkanıyım. Bilgisayar laboratuvar açılışımız var. Saffet Arkan Bedük de milletvekili oldu arada. Biz davet ettik, bunlar geldi. Tabii Saffet Bey böyle Hasan Gemici'ydi o zaman devlet bakanı. Hasan Gemici'yi anlattım. Dedim ki sayın valim, sayın vekilim bizi az daha gönderiyordu. Yok ya falan dedi, anlattım bu anımı. Güldü, dedi ki insan dedi neyin kimine nerede karşılaşacağı belli olmuyor.
Onun için de.
Hayat böyle bir şey. Ne, nerede ne zaman karşılaşacağı belli olmuyor.
Kesinlikle. Ben şimdi bağımsız olmadığından çok da inşallah ileride nasip olur Ankara'ya gelmek. Hiç gelmedim Ankara'ya ama çok meşhur bir valiymiş sayın, değil mi hocam?
Evet, çok meşhur. Antalya'da vali falan yaptı. Ankara'da da çok iyi bir insandı. Allah selamet versin.
Evet, evet. Evet.
Daha sonra ahbap olduk ama neredeyse gönderiyordu okuldan yani.
Evet, evet. Aslında şey hocam, burada şey dikkatimi çekti. Hani oradaki şivenizi biraz Ankara'da da mevcut olarak yansıtmışsınız. Yani halen daha şiveden o personel durumundayken de şiveden kopmamışsınız diye düşünüyorum.
Yok, kopamadık.
Ya aynen
öyle. Kopamadık maalesef. Özümüzü kaybetmemeye özen gösteriyoruz.
Ben de o fikirdeyim hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki hocam, sohbetimiz devam ediyor. İnşallah memnunsunuzdur. Ben elimden geldiği kadar ağırlamaya çalışıyorum programda. Güzel.
Çok teşekkür ediyorum. İnşallah dinleyicilere, izleyicilere bir şeyler verebilmiş isek ne mutlu bize.
Kesinlikle güzel anılara götürdüğümü düşünüyorum. O yıllar güzel yıllardı. Böyle arkamıza yaslandığımız zaman ben bile keşke geri gelse dediğim günlerim oluyor ama maalesef
evet,
geri gelmiyor.
Evet, hepimizin o şeyleri oluyor.
Hocam peki bizim körler okulunda, yani görme engelliler okulunda bunu ilerleten arkadaşlarımız da var. İşte müziktir, tiyatrodur, birçok alanda yetenekli arkadaşlarımız var. Ben mesela arada hobi olarak müzisyenlik yapıyorum. Şimdi sizin de bu bölümlere ilginiz var mı? Yani veyahut da ilgisi olan arkadaşlarınız var mıydı?
Şimdi arkadaşlarımız var ama maalesef benim müzik yeteneğim hiç yok. Ne kulağım var,
evet,
ne de sesim var derler ya, ama bizim dönemden hakikaten bu alanda yetenekli arkadaşlar var. Yani çok işte Orgun Yılmaz var aklımda, hı hı, kalan. Rahmetli Hikmet Bektaş falan vardı. Ya. Ama ben de hiç müzik şeyim yok. Hatta şöyle de bir anım var. İlkokulda vokal müziği diye bir dersimiz vardı. Bilmiyorum sizde var mıydı?
Yok, bizde yoktu.
Benim genelde yazılım işte 10 üzerinden 10 olurdu ya da 5 üzerinden 5 olurdu. Sözlüm de 0 olurdu. 2'ye bölerdi hoca. 2,5 ya da 3'tür benim müziğim. Çünkü bir kere şarkı söylemeye kalktım. Sınıf gülmüştü. Ondan sonra bir daha şarkı söylemeye tövbe ettim yani.
Dinler misiniz peki hocam? Sevdiğin sanatçılar var mı?
Yok, çok dinlerim. İyi bir dinleyicimdir. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, işte Emel Sayınları, Zeki Mürenler Türk sanat müziğinden, halk müziği Neşet Ertaş, genelde İç Anadolu olduğumuz için Gülşen Kutlu'yu, onlar halk müziğini dinlerim yani.
Evet, peki hocam bu ortaokul süreçlerinde de liselerde de etkinliklerde genellikle bazen engellilere misyon verirler, görev verirler. Hiç görev aldığınız oldu mu mesela?
Şöyle okul döneminde ciddi anlamda yani dışarıda bir görev almadım. Ama okulda bizim dönemde okul başkanlığı falan vardı. O tür şeylerde yönetici olduk.
Yani. Yönetici. Oradan geliyor aslında bu kadar federasyon şeyleri hocam.
Herhalde kültür kolu falan vardı. Kollar vardı. Oralarda dergi çıkarırdık.
Ha, bayağı bir şeyler yapmışsınız hocam. Gerçekten. Yani. Peki bu hitap özelliğiniz, yani bu kadar geniş hitabınız nereden geliyor hocam? Çok kitap okur muydunuz?
Pardon. Tekrar alabilir miyim soruyu? Çok affedersiniz.
Bu geniş hitabınız, yani hitabetiniz, bu kadar geniş ve güzel hitabetiniz nereden geliyor? Yani bu kadar böyle çok kitap okur musunuz?
Çok kitap okurum Barış Bey. Yani çok kitap okurum, çok değişik insanlarla oturup kalkmak çok hoşuma gider. Yani farklı siyasi insanlarla oturup sohbet etmek, her görüşteki insanları dinlemek benim için ayrı bir şeydir. Yani arkadaşlık ilişkilerimde de her görüşten insanlarla arkadaş olabilirim. Ya. Oluyorum da yani. Bu anlamda tabii ki herkesin görüşüne saygı duyarım.
Tabii.
Benim görüşüme de saygı duyulduğu oranda hiçbir şekilde görüş yüzünden arkadaşlıktan uzak durmam.
Bence de güzel bir şey aslında hocam. Çok öyle, ben mesela karşılaştım, bayağı bir şey oldu ama mantıksız geliyor bana bir görüş yüzünden belli şeyleri bitirmek.
Aynen öyle ve mümkün olduğu kadar da hani insanlarla hep şunu söyledim geçmişte de, yani nereye gelirsen gel geçmişini unutmamak önemli. Tevazu olarak yaşamaya gayret ettim. Mütevazi bir yaşantı sürmeye, herkesle yani dairemde en alttaki arkadaşımdan en üstteki amirime kadar yaklaşımım nasılsa en alttaki insana da yaklaşım o şekilde sürdürmeye çalıştım.
Bence en güzel davranışlardan bir tanesi diyelim. Saatler 21.40'ı gösteriyor. Artık bizler yavaş yavaş programın da sonlarına geldik. Hocamla sohbetim devam edecek ama güzel bir Ankara eseri dinleyelim. Biz ardından biraz da dinlenelim efendim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bir eser arası, ardından buradayız. Ayrılmayın efendim.
Benim
hikayem, yaşamın hikayeler sizlerle.
Dışarı
Bulut'la Benim Hikayem devam ediyor.
İster mobil cihazınızdan www.radyobunmati.com www.radyobunmati.net
bize ulaş. Facebook
Gün Batı dinle.
Facebook beğeni sayfamız.
Radyo Gün Batı.
E-posta.
radyobunmati@gmail.com
WhatsApp hattımız
0532 689 31 61.
Damar.
Efendim sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor sevgili gönül dostlarım. Neredeyiz? Radyo Günbatı'da. 21.45 saatlerimiz çok az da bir zamanımız kaldı ama sohbet gerçekten bu hafta vazgeçilmezdi. Konuğum Abdullah Çetin Hocam'la birlikte sohbetimiz devam ediyor. Hocam şimdi bizler kaldığımız yerden devam edelim. Lise dönemlerinde hep bizim görme engelliler artık ben o sorunları yaşamadım. Çok iyi geçti ama bazı görme engelliler çok sorunlu geçirirler lise dönemlerini. Sizin lise döneminiz nasıl geçti? Ve oradan da hemen üniversiteye bağlayalım.
Şöyle, liseyi ben yatılı liseye kazanmıştım ama maddi durum nedeniyle yatılı liseye gidemedim. Liseyi dışarıdan bitirmelere girdim. Az önce ifade ettim ya, bizim görme körler okullarının o zaman eğitim durumu çok iyiydi. İnanın ortaokul bilgimle liseyi ben 2 senede bitirdim.
O kadar.
Gazi Çiftlik Lisesi'ne sınava girdim. Bazen de şansa yardımcı olacak. Ben hukuku kazandığımda 2 dersin sınıfta kaldı. Yani 2 dersim kalmıştı. Mezun olamamıştım. Hı hı. Edebiyat fen ayrımı çıkınca, o dönem edebiyat fen ayrımı çıktı. Ben edebiyatı seçince otomatikman fizikten kalmıştım. Fizikten geçtim. Öylelikle hukuka kayıt yaptırdım. Yani lise öğrenciliğimi maalesef yaşayamadım.
Hala içinizde bir ukde mi hocam?
Elbette. Yani liseyi yaşayamamak benim içimde kalan bir ukdedir.
Ama hiçbir zaman keşke olarak, yani niye beni göndermediniz diye bir sistemde bulundunuz mu peki?
Şöyle, keşke liseye gidebilseydim dediğim çok oldu. Çünkü benim çocukluktan beri idealim ya avukatlıktı yani hukuktu ya da öğretmenlikti. Ben öğretmenliği de çok istemiştim. Avukatlık nasip oldu ama öğretmenlik olmadı. İdarecilik oldu yani.
Evet, evet. O da onun bir parçası bence.
Evet, evet.
Peki kardeşleriniz veyahut da diğer şeyleriniz ne tür şu anda halen daha?
Şöyle bizim ailede pek okuyan olmadı yani. Oğlum hukuku bitirdi.
Allah bağışlasın.
Onun haricinde pek okuyan olmadı. Abim çiftçilikle uğraşır. Küçük kardeşim de burada kendi çapında ufak bir esnaf.
Evet. Peki. Hukuk fakültesi aslında bir görme engellinin ideali olan mesleklerden bir tanesi. Ben yani bayağı bir tanıdığım vardır hukuk fakültesi. Neden peki hocam hep görme engelli acaba hukuk ve müziği tercih eder? Bir fikriniz var mı?
Ya valla o galiba hukuktan işte başarılı olan bizim büyüklerimiz vardı. Ben mecliste bir hukuk müşavir abi vardı. Ondan etkilenmiştim. Okulda gelmişti bizi konuşmaya. Bizim büyüklerimizden avukat olanlar vardı. Herhalde onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani ama işin gerçeği ben hep söylerim. Yani ben hukuku kazanacağımı düşündüğüm için yazmadım. Yani birinci sıraya yazdım nasıl olsa gelmez. Diğer 5 tanesi öğretmenlikte 6 tercih yapmıştım. Ama birinci sıradaki geldi. Hatta 97'ydi galiba. Bütün fakülte mezunlarını öğretmen olarak atamıştı bakanlık. Ben bakanlıkta o zaman şeftim. Öğretmenlere ben de başvurmuştum. Öğretmenliğe geçeyim diye. Tabii o zaman görme engellilerden öğretmen olunmaz diye bizim başvuruları reddettiler. Hatta yıllar sonra Sayın Lokman Ayva'yla milletvekili olan arkadaş da şeyde Körler Okulu'nda bir törene katıldık. Bize reddeden, o benim öğretmenim reddeden arkadaş da genel müdür olarak, özel eğitim genel müdürüydü. Oraya açılışa geldi. Lokman'la sohbet ederken dedi ki, Lokman Bey, Abdullah Bey bize çok kızmıştı, öğretmen olamaz demiştik dedi. Ama bak dedi, şimdi dua ediyor, şube müdürü oldu dedi. Lokman güldü, o nasıl iş dedi. Lokman dedim, Allah'ın işine bak, özel eğitim bana dedi ki, sen öğretmen olaman ama dedi, öğretmenlerin idarecisi olabilirsin dediler.
Bravo ya, yani, valla.
Yani öyle bir şeyimiz oldu, anımız. Ama 97'de müsaade etselerdi öğretmen olacaktım yani.
Evet, aynen. Demek nasip değilmiş büyük ihtimal. Bir de böyle sıra var. Hocam bu geriye dönüp baktığınızda, yaşamınıza baktığınızda hiç pişman olduğunuz zamanlar oldu mu? Ya da pişman olup da bunu telafi etmeliyim deyip işte mesela koştura koştura gideceğimiz ne bileyim geri dönmek istediğiniz zamanlar oldu mu?
Şimdi mutlaka insan hayatında zaman zaman yapmasaydım dediğin çok şey oluyor. Ama hep şunu söylerim. İnsanlara kötülük yapmayacaksın. Yani ve hatta size kötülük yapan insana iyilik yapabilirseniz esas erdemlik orada derim arkadaşlara da. Yani çünkü sana iyilik yapana sen iyilik yaparsın.
Tabii.
Şöyle bir anım oldu. Bakanlıktayken bir arkadaş daire başkanı olduğunda biz ona tavır almıştık. Yani gençliğinde verdiği şey falan. O rahatsızlık ne geçirdi? Biz hiç geçmiş olsun da falan da gitmedik. Ama ben rahatsız olduğumda hastaneye yatmıştım bir süre. Bu arkadaş işte eline bir meyve suyuyla tabana hastaneye geçmiş olsuna geldi.
Ya.
Şimdi geçmiş olsuna gelince acayip bir utandım. Hatta odada beraber yattığımız arkadaşlar dedi ki ya hoca ne oldu dedi. Misafirin gelince terin içinde kaldın dedi. Yani adam gidene kadar akla karayı seçtin dedi. Dedim ki ya adam bana bir insanlık öğretti. Ben bir tabir caizse aptallık ettim. Ama adam insanlık dersi verdi. Bundan sonra bırak daire başkanlığı, genel müdürlük için bile kimseye kötülük yapmamak lazım dedi.
Kesinlikle.
Tavır almamak lazım. Yani tabii zaman zaman bu tür şeyler oluyor. Yani keşke şunu da yapmasaydım diyebileceğimiz hepimizin hayatında bir takım şeyler oluyor.
Var, var hocam kesinlikle. Hocam peki artık son olarak yavaş yavaş gecenin son bölümüne geçelim. Saatler 21.52. Buradan gençlere, ne bileyim, dernekleri belli şeyler için, bir şeyler için kullanıp işte harap edenlere veyahut da 16-15 yaşında olup pes etmiş, dört duvar arasında yaşamış. Bazen ben de diyorum kendime, İnşallah gün gelir bağımsızlığımı kazanırım diyorum. Bağımsızlığını kazanamamış veyahut da ailesi durumundan da kazanamamış gençler var. Neler söylemek istersiniz? Mesajınız nedir?
Şimdi bir kere engelli arkadaşlara şunu açıkça belirtmek isterim. Mutlaka her insanın yapabileceği bir işi vardır. Hatta iş yeri gelme daireye dese bile her gün oraya gelerek mutlaka iş yerlerine gitmelerini, hayatta mücadele etmelerini, mutlaka çeşitli zorluklarla karşılaşacaklar. Ama o zorlukların bunları hayata küstürmemeli, tersine hayata bağlamalı. Zorlukları yendikçe yaşam mücadelelerinin artacağını ve hayatta daha mutlu olacaklarını düşünsünler. Hı hı. Dört duvar arasında kalmak yerine çıkıp sokaklarda gezsin, mutlaka bir şeylerle uğraşsınlar isterim. Yani o zaman yaşadıklarının farkına varırlar.
Kesinlikle öyle.
Özellikle genç arkadaşlar asla tembelliğe yönelmemeli. Rahatlığa değil, mücadele etmeleri. Çünkü mücadeleleri sadece kendileri için değil, geriden gelen engelli nesilleri için mücadele ettiklerini hiçbir zaman unutmasınlar.
Evet, aynen öyle hocam.
Ve bizi izleyen, dinleyen arkadaşlar var. Özellikle bizim dairemizde de çok sevdiğim Oğuz Dömeke ve ailesine de buradan selam göndereyim. Çok sevdiğim bir arkadaşımızdır.
Evet.
Yani özellikle arkadaşların engellilerin sosyal ilişkilerini çok iyi tutmaları lazım normal insanlarla. Yani onlardan biri olduğunu hiç unutmamalılar.
Kesinlikle. Bu aslında sorunu çözecek en büyük etken. Onlardan biri kesinlikle olduğumuzu kabullendiğimiz zaman her şey çözülecektir.
Şimdi atalarımız bir sözü var. Ağaç kapı demir kapıya, demir kapı ağaç kapıya muhtaçtır diye. Mutlaka şimdi biz normal insanlara yardımına ihtiyacımız olduğu bir gerçektir ama onların da bize zaman zaman yardımımıza ihtiyaçları olduğu da bir gerçektir. Yani onların da bize yardım ihtiyacı duyduğunda kayıtsız şartsız yardımda bulunduğumuzda onların da artık engellilerle iç içe yaşamaları gerektiğini fikrini de alışmış olurlar.
Kesinlikle öyle. Hocam ben çok çok teşekkür ediyorum. Sizi yürekten alkışlıyorum. Hakikaten çok başarılı ve dop dolu bir hayat hikayeniz var. Bu alkışlar sizlere gelsin.
Ben yılmadınız.
Azmettiniz. Ve büyük aslında o yıllarda, o teknolojinin olmadığı yıllarda büyük şeyler başarmışsınız. Tebrik ediyorum. Bu gece bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. Sizin var mı son olarak söylemek istedikleriniz?
Ben çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. İnşallah benim için de başta da söyledim, Ankara çok başkadır. Gün gelir bir araya geliriz yüz yüze.
İnşallah misafir etmek isterim Ankara'da.
Çok çok teşekkür ediyorum. Ailenize selamlar, sevgiler olsun. Tüm dostlara, tüm Ankara Milli Eğitim Camiası'na bizden de çok çok selamlar olsun diyelim. Efendim bugünün sonuna geldik. Bugün Abdullah Çetin'i dinledik. Abdullah abi dinledik. Yaşamın acılarını, gerçeklerini bizlere anlattı. Sağ olsun, var olsun. Biz hakikaten onu dinlerken ben aslında mücadelenin ne demek olduğunu anladım. Her konuğum bana yaşamın belli acılarını, belli gerçeklerini gösterdi. Bugün de Abdullah abi, başarırsak önümüzde hiçbir şey engel duramaz, bunu gösterdi. Haftaya aynı saatte saat 21'de buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Kendinize çok çok iyi bakın.
bizi dinleyin.
İster bilgisayarınızdan, ister mobil cihazınızdan. www.radyobunmati.com www.radyobunmati.net
Bize ulaş. Facebook.
Gün Batı dinle.
Facebook beğeni sayfamız.
Radyo Gün Batı.
E-posta.
radyobunmati@gmail.com
WhatsApp hattımız.
0532 689 3161
Damarsa damar, damarın alası Radyo Gün Batı'da var.
Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de yani akşam 9'dan 10'a Radyo Gün Batı'da.